أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün İsra suresinin 34. ayetinden itibaren okuyup anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala kitabını çok iyi anlamayı, çok güzel bir şekilde yaşamayı ve bütün insanlığa en güzel şekilde ulaştırmayı hepimize nasip eylesin. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz. Sonra dersimizin diğer kısımlarına geçeceğiz.
Evet, bugün 34. ayetten başlayacağız. Ben 39. ayetin sonuna kadar okuyacağım ama derste 35 veya belki en fazla 36. ayeti de okuyup öyle bırakacağız. Ama bir bağlam kopmasın diye hepsini sonuna kadar okuyorum. 34. ayetten itibaren meal şöyle. Ergin hale gelinceye kadar yetimin malına yaklaşmayın. Onun için en yararlı bir yolla olursa başka. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk doğurur. Ölçerken ölçeyi tam doldurun ve doğru tartıyla tartın. Böylesi hayırlı olur ve en güzel sonucu verir. Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine körü körüne takılma. Çünkü sen dinleme, görme ve gönül özelliklerinden dolayı sorumlu tutulacaksın. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Sen ne bastığın yeri delebilirsin ne de boyun dağlarınkine ulaşabilir. Bu sayılanların kötü olanları Rabbin katında hoş karşılanmayan şeylerdir. Bütün bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerden yani doğru hükümlerdendir. Allah'ın yanı sıra başka bir ilah oluşturma. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.
Evet, şimdi 34. ayeti onunla bağlantılı olan benzeri ayetlerle birlikte, müteşabih ayetleriyle birlikte anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala burada şöyle diyor: وَلَا تَقْرَبُ مَالِ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنِ Yetimin malına en güzel yollar dışında yaklaşmayın. Tabi bu yetim anası veya babası ya da her ikisi ölmüş. Onların mirası ya da mirasından bir bölümü kendisine düşmüş olan kişidir, çocuktur. O malı yönetecek bir kapasiteye sahip oluncaya kadar güvenilir kişiler tarafından o mal yönetilir. Ama insanlar mal karşısında çok zayıf olurlar, yanlış işler yapabilirler. Onun için Allah-u Teala bu konuda çok sayıda ayette bize meseleyi anlatıyor. Mesela diyor ki işte mesela bu ayette en güzel yollar dışında yetimin malına yaklaşmayın. Ne zamana kadar? Rüştüne erinceye kadar. Reşit oluncaya kadar. Büluğ çağı değil de reşit oluncaya kadar. Tabi reşit ile büluğ arasındaki fark nedir? Onu da biraz sonra bir başka ayetten öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'de ilgili ayetler birbiriyle bağlantılı olarak okununca en küçük bir ayrıntı bile kaçmaz. Evet, diyor ki ve evfu bil ahd, taahhüdünüzü de tam olarak yerine getirin. Yani mesela genellikle bu tür konularda ölmek üzere olan birisi geriye yetim çocuk bırakıyorsa elbette ki etrafındakiler aman şu çocuklarıma dikkat edin diye vasiyette bulunacak. Onlar da tamam elbette ne demek diye taahhütte bulunurlar. E bunu yerine getirin. Yani şöyle düşünün, şeyde zaten Nisa suresinin 9, 10, 11. ayetlerinde yani siz kendinizi onun anne babası gibi düşünün diyor Allah-u Teala. Orada bir şeydi. Yani siz ölmüşsünüz de bu çocukları geriye kalmış olarak düşünün.
Dokuzuncu ayet.
Dokuzuncu ayet.
وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Geriye korunmaya muhtaç çocuklar bırakmaları durumunda bunların hali ne olur diye korkanlar, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınsınlar da doğru, dosdoğru sözler söyle.
İyi, yani şu anda bunun babası ölmüş ya da annesi ölmüş. Senin koruman altında. O zaman şöyle düşün. Ölmüş olan sen de olabilirdin. Sen ölmüş olsaydın, çocuğuna nasıl bakılmasını istiyorsan ona göre bu çocukla ilgilen. Ya bu senin evladın olabilirdi. Onun için evet yaparım ederim denebilir. Bu insanlar bunu söyler ama işte Allah-u Teala Nisa suresinin 9. ayetinde de bunu söylüyor. Öyle düşünün. Öyle düşündüğünüz zaman tabii psikolojik olarak çok daha kendini sorumlu olarak hissetmeye başlarsın. Evet, taahhüdünüz de yerine getirin. Çünkü yani üstlendiğiniz görev, Allah-u Teala verdiğiniz bir sözden dolayı sizi sorumlu tutar. Çünkü taahhüt sorumluluk gerektirir. Verdiğiniz sözü tutmanız lazım. Yanlış şeyler yapmayın. İşte bu konuda Allah-u Teala birçok ayrıntılar bize veriyor. O ayetleri de Yahya Hoca'dan dinleyelim. Sonra ayetler üzerinde biraz daha durmaya gayret ederiz.
Evet, 34. ayetimiz bugün şöyle başlıyordu. Hani وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. Yetimin malına yaklaşmayın. İlla ancak بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنِ. En güzel bir yolla onu değerlendirme maksadı olursa o durum hariç. Ne zamana kadar yaklaşmayacaksınız? Hatta yebluğa eşuddehu, bu yetim çocuk, çocuklar ergin dediğimiz yani rüşt çağına erinceye kadar. Çünkü rüşt çağına erdikleri zaman mallarını kendilerine teslim etmeniz gerekiyor. Şimdi bununla ilgili ayetleri bir görelim. Nisa suresinde 3-4 tane ayet var konuyla ilgili. 4. sure. Onun hemen ikinci ayeti direkt olarak bu konuyla ilgili. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Nisa suresinin ikinci ayetinde diyor ki وَاَاتُ الْيَتَامَا اَمْوَالَهُمْ. Yetimlere mallarını verin. Tabi ne zaman verilecek? Burada söylediği gibi rüşt çağına erdikleri zaman. Onlara mallarını verin. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِ. Temiz olanı pis olanla değişmeyin. Yani birinin malına haksız yere el koyarsanız ne olur? Harama el uzatmış olursunuz. Helal mal yemek varken niye haramla beslenesiniz? Böyle bir şeyi kesinlikle yapmayın. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeye kalkmayın diyor Allah. Ne olur böyle yaparsanız? اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَب۪يرًا. Çünkü bu çok büyük bir vebaldir. Niye durduk yere böyle bir vebal üstlenesiniz? Ama sahipsiz çocuk, anası babası yok, çaresiz kalmış. E sen nasıl olsa bunun başında ben varım. Kimse de görmez ne kadar aldığımı falan diye düşünür. Alabilirsin. Böyle bir şeyi nefsine yenilebilirsin. Ama sürekli bu ayetler aklınıza gelsin diyor Cenab-ı Hak. Ve aynı surenin 6. ayetinde konuyu biraz daha ayrıntılandırıyor. Diyor ki وَبْتَلُوا الْيَتَامَا. İşte bu şekilde bakmakla yükümlü olduğunuz yetim çocuklar varsa himayenizde, kız olsun, erkek olsun, önemli değil. Onları yıpratıcı imtihanlardan geçirin. Yani hayata onları alıştırın. Ne zamana kadar? Hatta izâ belegû en nikâh. Onlar nikah çağına ulaşıncaya kadar. Nikah çağına ulaşıncaya kadar çocukları böyle zorlayın. Para verin, alışverişe gönderin. Hani ufak ufak alıştırın bu çocukları. Bakın ki 3 kuruş para teslim ettiğinizde bununla gidip doğru düzgün bir şey alışveriş yapabiliyor mu? Yoksa hala paranın ne olduğunu bilmiyor. Har vurup harman mı savuruyor? Deneyin bu çocukları, alıştırın. Ne zamana kadar? Evlenme çağına onlar gelinceye kadar. Tabi burada bir parantez açıp işte Kur'an-ı Kerim'de nikah çağı diye bir çağ olduğunu biz hani farklı dersler vesilesiyle hep bu ayeti okuyoruz ya, bir kez daha bakın görmüş olduk. Bu neyi gösteriyor bize? Hani çocukların belli bir yaştan önce küçük yaşlarda asla evlendirilemeyeceklerini, bunun mutlaka bakın nikah çağı diye bir çağ olduğunu ve bunun ölçüsünün de insanlara mal teslim edebilme. Malını verdiğinizde kendi malını artık, yani diyelim ki ben yetim bir çocuğum, babamdan kalan malı, ne kadar çok olursa olsun miktarı, ailem, bana bakanlar gönül rahatlığıyla teslim edebilecek bir çağa geldiysem, o zaman artık evlenebilirim de demektir. Ama daha henüz o çağa gelmediyse, mal teslim edilemiyorsa kendisine, demek ki eş de teslim edilemez. Çünkü bu adam eşini neyle geçindirecek? Mal mülkle geçindirecek, değil mi? Kendisine ait bir parası olması lazım, bu parayı kullanabilmesi lazım. Evleneceği kişinin de aynı şekilde böyle. Çünkü evlenecek olan erkek karşı tarafa bir de mehir vermek durumunda. Kadın da mehir alabilecek durumda. Yani kendisine mal teslim edebilecek ve aldığı malı, altını, parayı, her neyse kendisi de kullanabilecek bir yaşta, olgunlukta olması lazım. Bunlar işte buluğ çağının da üstünde, daha böyle bir olgunluk çağı, işte rüşt çağı dediğimiz. Buluğ çağını ergenlik çağı, rüşt çağını da erginlik çağı olarak tercüme ediyoruz. Ergin, yani rüştüne ermiş. Şimdi Allah diyor ki hatta idâ belegun nikah, bu yetim çocukları deneyin nikah çağına ulaşıncaya kadar. Fe in anestum minhum rüşden. Bakın artık onlarda bir olgunluk görürseniz. Tamam. Bu çocuk kız veya erkek olsun, tamam artık. Erişmiş, büyümüş. Kendisi mal kazanabiliyor, malını harcayabiliyor, aldanmıyor, paranın ne olduğunu biliyor. Bunu sezdiğiniz an fedfe'u ileyhim emvalehum. Babalarından, şuradan buradan onlara kalan mirasları artık kendilerine teslim edin. Ya bu yaşı genç daha, bu 17-18 yaşında çocuk, bu ne bilir? Yok öyle bir şey. Eğer bu dediğimiz ölçüye ulaştıysa malını kendisine teslim edeceksin. Ve la te'kuluha israfen ve bidaran en yekberu. Yarın bir gün büyüyüp alırlar diye aşırıya kaçarak hemen tez elden mallarını yemeye kalkışmayın. Hani daha küçükken bunlar, ya ne olur olmaz bu büyüyecek, zaten malını alacak, o yüzden ben ne koparırsam kar. Asla böyle bir şey yapmayın diyor Allah. Olmaz. Ve men kana ganiyen felyestafif. Şimdi uhdesine bir yetim çocuk olan bir aile düşünelim. Yani diyelim ki bir dede olabilir, torunu kaldı. Oğlu öldü adamın, onun çocukları kaldı. Yetimlere bakıyor. Diyor ki ve men kana ganiyen felyestafif. Eğer yetime bakacak olan kişi kendisi ihtiyaçsız, yani muhtaç değilse, zenginse, dini ölçüler içerisinde diyelim ki bir nisap miktarı kadar bir malı varsa, felyestafif, sakın o bakmakla yükümlü olduğu yetimin malına el uzatmasın. Ona dokunmasın. Ama bakan kişi de muhtaç olabilir mi? Her zaman yetime bakan kişi kendisi zengin olamaz yani. Böyle bir şey değil. Diyor ki Allah ve men kâne fakîran. Yetime bakacak olan kişi kendisi de fakirse eğer, felyekül bil maruf. Maruf ölçülerine göre, yani Kur'an'ında, aklında uygun gördüğü, yapılabilir gördüğü ölçüler çerçevesinde bu da o yetimin malından istifade edebilir. Yani kendi gündelik zorunlu ihtiyaçlarını o maldan alıp karşılayabilir. Buna bir müsamaha var. Peki yarın öbür gün çocuk büyüdü ve ergin hale geldi, rüştüne erdi. Artık anlaşılıyor bu. Malını teslim edecek. فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ. Onlara mallarını teslim edeceğiniz zaman, kendileri miras olarak kalan malları, فَاَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. Bakın bu konuda onlara şahit de getireceksiniz. Bakın babalarından şu kadar mal kalmıştı, bu kadarı şu şu şu ihtiyaçlar için kullanıldı veya hiç kullanılmadı. Aynen bunu teslim ediyoruz, siz de şahit misiniz? Bakın Cenab-ı Hakk'ın yani üstü örtülü, hesabı verilemeyecek olan hiçbir şeye müsaadesi yok. Torununa da bakıyor olsan bu manada, her şey aklın ölçülerine uygun olacak. Niza olmayacak arada. Çocuk da anlayacak ki babamdan bana bu mal kalmış, annemden şu şuralara harcanmış benim için veya bana bakan da harcamak zorunda kalmış. Tamam, bana kalan malın miktarı bu. Bankada şu kadar hesapta para kalmış, şurada bu kadar altın var, burada bilmem ortaklığım var, burada payım var, burada tapu senedim var. Her şey ayan beyan ortada. Tamam, bu şekilde bütün işlemler yapılacak. Ve kefe billahi hasiba, ve unutmayın ki hesap görücü olarak Allah yeter. Sonra devam ediyor Allah yetimlerle ilgili başka neler yapılabilmeli.
Ben burada bir şey evet ilave edelim de, az önce sen doğru söylediklerin doğruydu fakat onun ayetini herhalde okumayı unuttun. Şimdi bu surenin 6. ayet, az önce Yahya Hoca'nın okumuş olduğu ayette dedi ki yetimleri nikah çağına ulaşıncaya kadar deneyin. Nikah çağı ne olmuş oluyor? Buluğ çağı. Yani bir kişi, kadı kız ya da erkek buluğa ererse evlenme çağına gelmiştir. Yoksa 17-18 yaşına girecek diye bir şey söz konusu değil. Evlenme çağına gelmiştir. İşte çocuklar evlendiriliyor, alıp hapse atılıyor falan. Bunlar İslam aleminde kimsenin aklının köşesinden bile geçecek şeyler değildir. Buluğa erdiği andan itibaren o artık evlenme çağına gelmiştir. Ama peki evlendirilebilir mi? Şimdi ona bir bakalım. Yani buluğa. Fein anestü minhum rüşten diyor. Orada bir rüşt bulursanız, erginse yani malını kullanabilecek bir durum bulabilirseniz, onlara mallarını veren, peki mallarını vermekle evlenmenin arasındaki ilgi ne? Hani hep söylüyoruz, Allahü Teala hiçbir ayrıntıyı terk etmez, bütün ayrıntıları açıklar. İşte ondan yani bu ayetten bir önceki ayette, bu 6. ayet, o da 4. ayet, bir önce değil, iki önce diyeceğiz tabii. Bir önce oldu mu 5 oluyor. İki önceki ayette diyor ki Allahü Teala ve atun nisa'e sadukatihinne nihle. Yani evleneceğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Şimdi bu evlenecek olan, şöyle şey düşünürseniz, yani yetim bir çocuk, baktınız evlenme çağına geldi. Eğer reşitse evlenme çağına geldiği gün malını vereceksiniz. Çünkü küçüklükten itibaren onu şu zorlu imtihanlardan geçirerek yetiştiriyorsunuz. Yani bunu her zaman anlatıyorum. Artık eskiden vardı, şimdi yok. Yani ben daha ilkokula gidiyor muyum, gitmiyor muyum bilmiyorum ama rahmetli babam geldi bana para verdi. Oğlum dedi git bir şeyler al da sat. Ne alayım baba? Ne alıyorsan al dedi. Allah Allah. Ben de gittim şeyler aldım, sattım falan. Ve oradan insan hayatın içine giriyor, alım satım yapıyor, karı zararı şunu bunu görüyor yani. Sonra yani eskiden böyle çırak verilirdi bir yerlere, şeyler olurdu, yetişirdi yani. İşte bunu tekrar yapmamız lazım. İnsanlar çocukluktan hayata hazırlanmaları lazım. Hazırlandılar. Buluğa ermiş ama parasını kullanmasını bilmiyor. O zaman parasını iyi kullanacak yaşa gelinceye kadar, reşit oluncaya kadar. Peki reşit olmadan onun malını veremiyoruz. Bu bir erkekse nasıl birisiyle evlenebilir? Reşit olmuş, malını vereceğim ki gitsin birisiyle evlensin. Çünkü evleneceği kişiye
Mehir verecek.
mehri kendisi verecek. Onun için ne zaman verebilir? Buluğa erdiği zaman, tamam reşit olarak buluğa ermişse tamam alır malı verir. Ama ne zaman reşit olursa o zaman gider evlenebilir. Dolayısıyla evlenme yaşı buluğ değil, rüştür. Ama buluğla birlikte reşit de olabilir, ergin de olabilir. Daha sonra da olabilir. Hangi yaşta olursa olsun. O zaman kendi malını evleneceği kıza, kadına verecek. O onunla evlenecek. Peki, gönül hoşluğuyla verecek. Zorla, baskıyla falan değil. Yani kararı kendisi verecek. Peki karşıdaki kadın da, o kız da şeyse, yetim bir kızsa, o ne zaman kendisine verilen malı alabilecek yaşa giriyor? O da reşit olacak. O da reşit olacak. Onun için Allahü Teala arkasından şunu söylüyor. Onlara veriyorsunuz, alıyor. Peki aldıktan sonra onun da yetinmiyor Allahü Teala. Birisi diyebilir ki tamam işte velisi onun adını aldı. Böyle aklına gelebilir ama o aklına gelmesin diye Allahü Teala burada diyor ki فَاِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا. Yani bu kadınlar o aldıkları mehirden herhangi bir şeyi gönül hoşluğuyla isteyerek hiçbir baskı altında kalmadan size verirlerse kocasına verir. Tamam, hiçbir baskı yok. Tamamen hür iradesi ve gönül hoşluğuyla verirse fekülûhu heniyen meriyâ, onu afiyette yiyin diyor. Yiyebilirsiniz. O zaman bu kızın malını alması için reşit olması gerekir. Erkeğin malını evleneceği kişiye vermesi için reşit olması gerekir. Peki o maldan kadının kocasına gönül hoşluğuyla bağışlaması için reşit olması gerekir. Bütün bu durumlara göre erkek mehri kime veriyor? Kızın velisine mi, kendisine mi? Doğrudan kendisine veriyor. Burada evlenirken veren erkeğin kendisi, alan da kadının kendisi ve karşılıklı anlaşmayla olmuş oluyor. Dolayısıyla burada yetim, yani daha küçük çocukken evlenme çağına kadar deneyin diyor ama evlenme çağında malını verin demiyor. Evlenme çağı dediğimiz çağ büluğ çağı ama o anda reşit olmamış olabilir. Reşit değilse, malını kullanabilecek durumda değilse mal ona verilemez. Ne zaman reşit olursa ona verilir. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Yani şimdi sen diğer ayetleri okuyabilirsin.
Evet, Nisa suresinden devam edelim. Orada Cenab-ı Hak şöyle söylüyor 8. ayette, hani yetimlere karşı görevlerden bir tanesi anlatılıyor. Diyor ki: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. Bir kişi öldü, mirası taksim edilecek. Miras taksiminde diyor, eğer orada yakınlardan, yetimlerden ve çaresiz kalmış miskin denilen, çaresiz kalmış kimselerden biri de bulunursa, فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ, o mirastan normalde pay almayacak olan ama onlara da o mirastan verin, rızıklandırın onları. Ve kulû lehum kavlen ma'rufa, ve kendilerine güzel, hoş, ma'rufa uygun sözler de söyleyin. Sonra biraz önce okuduğumuz ayet geliyor. Vel yahşellezîne lev terakû min halfihim zürriyeten dıafen khâfu aleyhim. Kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde onlar hakkında endişeye kapılanlar, yetimler hakkında da ürperip korksunlar. Yani kendisi öldüğünde geriye çocukları nasıl yetim kaldığında insan korkar, panik yapar, bu çocukların hakkı yenmesin diye düşünür. O zaman başkasının çocuğu kaldığında da aynı hassasiyeti gösterin diyor Allah. وَلْيَكُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا, ve güzel sözler, uygun, Allah Teala'nın uygun gördüğü sözler söylesinler. Peki insan gitti yetimin malını el uzattı. Ne olur? Diyor ki Allah, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, bu haksız yere ibaresi aslında biraz önce okuduğumuz 6. ayetteki وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, kim fakirse yetime bakan ailelerden fakir olanlar maruf uygun biçimde ondan yiyebilirler dedi ya, onu açıklıyor. Haksız yere, yani kendi ihtiyacı olmadığı halde bir de yetimin malına el sürenler var ya, yetim malı yiyenler, bilsinler ki اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا, onlar karınlarına ateş dolduruyorlar, ateş. Şu an bir şey yiyorlar gibi gözüküyorlar ama ateş dolduruyorlar karınlarına. Zaten وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, ve alevli bir ateşe de girecekler diyor. Hani dünyada da bu böyle sıkıntılar içerisinde olacak. Ahirette de Allah muhafaza cehenneme girecek. Yani yetim malı yemek çok Cenab-ı Hakk'ın yani bayağı ciddi ciddi üzerine durduğu günahlardan bir tanesi. Buna çok dikkat etmek lazım. Peki birçok ayette de Allah Teala bu yetimlerle ilgilenmeyi değişik şeye bağlıyor. Mesela Fecr suresine bir gidelim. Burada Cenab-ı Hak diyor ki, hani insan 15. ayette فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ. İnsan şöyle bir varlık diyor. Rabbi onu yıpratıcı bir imtihandan geçirir. Nasıl? فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. İkramda bulunur, nimetler verir Allah. Bakın Allah bazen vererek zor bir imtihandan geçirir insanları. Biz yani imtihanın hep Allah alarak yaptığını zannediyoruz ama Allah bazen mal, mülk, makam, şöhret, onları vererek de insanı yıpratıcı bir imtihandan geçirir. Çünkü o sahip olduğunuz nimetler sayesinde daha önce aklınızın, havsalanızın almayacağı günah kapıları açılır. Bakar ki Allah, o süreçte sen ne yapacaksın bir de? Varken yapmıyordun ama şimdi imkanın var. Acaba yapacak mısın o haramları, o günahları işleyecek misin? Kişi böyle olur. Allah ona ikramda bulunur, nimetler verir. Feyekulu Rabbi ekremen. İnsan kalkar der ki Rabbim bana ikram etti be kardeş. Bana tabii ya, kim olacak başka? Böbürleniyor, kendinden biliyor. Sonra ve emma izâ mebtelâhu, ama daha sonra Allah onu tekrar bir yıpratıcı bir imtihandan geçirirdi. Fakat aleyhi rizkahu, ve rızkını kısarsa bu sefer, eksiltirse, bak alarak. Şimdi tamam. Feyekulu Rabbi ehanen. Bu sefer de büsbütün ümidini şey yapıyor, tamam diyor. Artık Rabbim benim yüzüme bakmıyor. Allah beni unuttu artık, haşa. Ben yandım, bittim, kül oldum. Ya hatan olmuş olmasın sakın. Bir bak. İşte Allah diyor ki kella. Öyle değil. Bel aksine la tükrimunel yetim. Sizler yetimlere ikramda bulunmuyorsunuz. Allah sana verdiğinde sen gidip malını, mülkünü yetimle paylaştın mı? Bak Allah sana kıstı, verdiği muslukları kıstı Allah, evet. Ama bir hatan var mı diye bir bak. Sen yetime ikramda bulunuyor musun? Yok. Ve la tahaddun ala ta'amil miskin. Çaresiz kalmış insanların doyurulması noktasında insanlara teşvikte bile bulunmuyorsun. Ya siz de yapın edin falan diye lafını bile etmiyorsun bunun. Ve te'kulûne turâse eklen lemmâ. Ama size bir miras kaldığı zaman helal haram hiç bakmadan götürüyorsunuz. Ve tuhibbûnel mâle hubben cemmâ. Ve malı da çok fazla seviyorsunuz diyor. Her şey güzel ama Allah aldığı zaman haşa, suçlu Allah. İşte bakın ilk sıraya Allah burada neyi koydu? Yetime ikram etmemeyi koydu. O yüzden bir de Duha suresini hatırlayalım. 93. sure. Allah Teala orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yaptığı iyilikleri hatırlatırken ne diyor bir numarada? Elem yecidke yetimen feava. Rabbin seni yetim bulup, değil mi? Babası da Resulullah'ın vefat etmişti. Annesi de. Babası doğmadan önce, annesi de Resulullah doğduktan sonra vefat etti. Seni Rabbin yetim bulup barındırmadı mı? Önemli bir husus bu. Çünkü sahipsiz kalır insan. Peki ve vecedeke dâllen fehedâ, yolunu şaşırmış bir şekilde bulup da ne yapacağını bilmez bir halde bulup sana yol göstermedi mi? Ve vecedeke âilen feagnâ, muhtaç bir durumda bulup seni, ihtiyaçlarını karşılamadı mı Allah? Evet. Öyleyse senden ne bekliyorum? Feemmel yetime felâ tekar. Öyleyse sen de yarın öbür gün bir yetim buldun mu onu üzme. Onunla ilgilen. İlgisiz davranma ona. Allah nasıl seni tuttu, barındırdı, Allah baktı sana. Ama nasıl? İşte amcanı vesile etti. Bir yaşa kadar deden ilgilendi. Deden vefat etti. Amcan ilgilendi. Sahipsiz kalmadın. Sen de o zaman öyle bir sahipsiz bir yetim kaldığını görünce git sen de onu sahipsiz bırakma. İlgilen. Başka? Ve emmessâ ile felâ tenhâr. İsteyen biri geldi, el açtı sana, ona karşı da ilgisiz davranma. Verebiliyorsan ver, veremiyorsan gönlün alıcı güzel sözler söyle. Ve emmâ bi ni'meti rabbiye fe'addit, ve Rabbinin sana verdiği bu nimeti, Kur'an-ı Kerim'i, dini, imanı da herkese git anlat. Bak burada da bir numaraya Cenab-ı Hak yine yetime karşı onun hor görülmemesi, ilgilenilmesi gereken bir varlık olarak karşımıza koydu. Ve birçok yerde de onlara iyi davranmak, güzel davranmak emrediliyor. Bugünkü işte okuduğumuz ayeti şimdi bir daha tekrar edelim. Ve la takrabu malel yetimi, yetimin malına yaklaşmayın. İlla billeti hiye ehsen. Ancak onu en güzel yolla değerlendirme maksadı falan olursa, yani çocuğa birazcık mal kalmış, bunu belki bir işletmek, değerlendirmek, değil mi? Bugün hani nakit para kalır, enflasyona yenilir. Sen bugün 100 bin lira kaldı çocuğa, ayırırsın köşeye. 10 sene sonra 100 bin lirayla gidip bir tane ekmek bile alamaz belki. Ama sen madem o yetime bakmak durumunda kaldın, al onu değerlendir. O parayı, o günkü değeri neyse o günle teslim et. Bak babandan sana kalan para o günlerden bugünlere böyle artarak geldi diye şahitli. Her şeyi de kayıt altına güzel bir şekilde de verirsin. Ne onun aklı kalır ne de senin vicdanın rahatsız olur. Her şey dört dörtlük olur. Evet.
Şimdi burada bir şeyi de tekrarlamakta fayda var. Nisa suresinin 8. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bu miras paylaşımı ile ilgili ayetler. İşte bu 7. ayette erkek ve kadın mirasçıların her birinin ayrı ayrı payları olduğu anlatıldıktan sonra mirasın paylaşımı sırasında eğer yakınlığı olan kişiler bulunursa miras en yakınlara verilir. Bu yakınlığı olan kişiler ikinci derecede yakın, üçüncü derecede yakın olan insanlardır. Onlar var. Mesela bu şahıs hayattayken onlara ufak tefek yardımlar, destekler yapıyor olabilir. Yani bir talebe vardır, onun bursunu veriyordur, okutuyordur ya birisini yetiştiriyor, bir şeyler yapıyor olabilir. Ama şu anda öldü, miras başkalarına geçti, bunlar birdenbire açıkta kaldılar. Ondan sonra diyor ki, ve miskinler kalırsa, yetimler kalırsa ve miskinler kalırsa, yetimle, hani dün bu şahıs bir yetimi bakıyordu, ilgileniyordu onunla, şimdi vefat etti, ona kim bakacak bundan sonra? Ya da birisinin yetim bir çocuğuna yardım ediyordu. Annesi bakıyor ama bu da yardımcı oluyordu. Bir de miskinler diyor. Peki onlara miras payı verin demiyor Allah. Verzukum, onları da o şahsın bıraktığı mirastan rızıklandırın. Oradan ferzukuhum min, o rızıklandırın. Ona da şu kadar pay verin değil. Yani onlar da aç kalmasınlar. Ama ve kul lehum kavlen maruf, onlara da güzel sözler de söyleyin. Şöyle olacak, böyle olacak. Onları da umutsuzluğa şey yapmayın, terk etmeyin. Şimdi burada asıl unutulmuş olan bir ayet-i kerime var. Mesela ölen bir kişinin eğer karısı kalmışsa arkadan mirasçı olarak, evladı varsa karısı 1/8'ini alır. Evladı yoksa karısı 1/4'ini alır. Nisa 12. ayetinde Allah-u Teala bunu anlatıyor. Önce nikahla mirasa dahil olanlar paylarını alır. Sonra diğerleri alır. Bunu da Allah-u Teala Nisa suresinin 33. ayetinde bildiriyor. Şimdi aldı. Peki bu kadın kocası vefat ettikten sonra ne yapacak? Nisa suresinin 34. ayetinde Allah-u Teala erkeklerin eşlerini koruyup kollamakla görevli olduklarını bildiriyor. Onları yedirmek, giydirmek ve korumak görevleri var. Ama eşi öldüğü zaman kadın bir anda böyle korumasız kalmış oluyor. Geçen de eşi ölmüş bir hanıma sordum. Sen kendini nasıl hissettin dedim. Vallahi dedi, birden kendimi sudan çıkmış balık gibi şey yaptım. Yani ne yapacağını bilmeyen bir konuma geldim. İşte ne yapacağını bilmeyen konumda olanlara miskin deniyor. Ne diyor? Birdenbire konumunu kaybediyor. Yani artık şey halde diyor, ne yapacağını şaşırmış halde oluyor. Şimdi Allah-u Teala'nın eşi ölmüş hanımlarla ilgili unutulmuş bir ayeti vardır. Bu vesileyle onu da söylemiş olalım. Bakara suresinin 240. ayeti. Diyor ki Allah-u Teala, içinizden vefat eden وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا, İçinizden vefat eden geriye eşler bırakanlar. Adam ölmüş, eşi kalmış. Tamam, mirastan da pay alacak. Fakat bu eşinin bakımı ile, yani her zaman eve yiyecek getirir, giyecek getirir, şunu getirir, bunu getirir, buna alışmış. Ondan sonra diyor ki Allah burada, vasiyeten li ezvacihim, eşleriyle ehle bir vasiyet, yani size Allah'ın yüklediği bir görev olmak üzere, meta'an lil havl, bir yıl doluncaya kadar bunların yiyeceğini, içeceğini karşılayacaksın. Ne yapacaksın? Gayre ihraç, evinden çıkarmaksızın. O evde duracak. Hadi işte sen, adam öldü, hadi çık, bir burayı paylaşacağız. Yok, öyle bir şey yok. Paylaşın. Herkes şeyini alsın. Buranın şu kadarı falan, bu kadar falan olsun, ama o kadın orada bir yıl oturma hakkına sahip ve yeme içmesi de karşılanacak. Nereden karşılanacak bu şeye? Nisa suresi 8. ayete göre ölenin mirasından karşılanacak. Oradan karşılanacak. Ha, bu mirasçılar kendileri de karşılayabilirler. Önemli değil. Peki, şimdi ölenin mirasından demem, ferzukuhum minhu dediği için Allahü Teala o mirastan bunların yemesini içmesini karşılayın diyor. Onları çıkarmaksızın evden çıkaramazsınız. Peki kadın kendisi çıkmak isterse? Tabi 4 ay 10 gün Bakara suresinin 234. ayetine göre eşi ölmüş olan bir kadın 4 ay 10 gün bir başkasıyla evlenemez. Ona iddet denir. 4 ay 10 gün bekler. Tamam, 4 ay 10 gün evlenemiyor ama 1 yıl o evde kalma hakkına sahip ve bir yıl geçimi sağlanacak. Demek ki o 4 ay 10 gün boyunca da ve bir yıl tamamlanıncaya kadar geçim sağlanacak. Peki bu kadını siz çıkarmayınız dedi Allah. Kadının kendisi çıkmak isterse Allahü Teala diyor ki فَاِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ. Kendileri çıkarsa size bir günah yoktur. O kadına müdahale edemez. Kocası öldüğü o evden ayrılıp gidebilir. Ama isterse bir yıl orada kalma hakkı var. Ama kadına asla müdahale edilemez. O gün çıkıp gidebilir. Ya da bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra her zaman gidebilir. 4 ay 10 gün boyunca evlenme yasağı vardır. Orada burada şey yapıyor, diyor ki Allah, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ. Size bir günah yoktur. Ne? Hangi konuda? فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ. Bir maruf mu?
Ha, 240'da değil mi? 234'de bakıyordum ben. Hangisini okudunuz?
240'ı okuyorum ben,
tamam,
şu an.
Güzel. Oradaki min maruf. Yok,
orası şeydi. Yani 234'de okumuyorum. Ha, o şu 240'ı okuyorum. Ha. Evet. Diyor ki, yani marufa uygun davranırlarsa size bir günah yok. Maruf ne? Kur'an'da belirtilen. Bu kadın 4 ay 10 gün evlenemez. 4 ay 10 günden önce evlenmek için harekete geçerse ona müdahale edersiniz. Evlenmek için maruf uygun değil. Peki bu kadın birisiyle görüşmeye başlamışsa ya da birisi buna evlenme teklifi yani üstü kapalı olarak yapıyor. Sanki böyle evlenecekmiş gibi yapıyor. O kadın da bunu anlıyor. Böyle bir irtibat olursa ne olacak? Yani hani maruf uygunsa diyor, size bir günah yoktur diyor. Onu da Allah-u Teala Bakara suresinin 235. ayetinde anlatıyor. Diyor ki, iddet bekleyen kadınlara böyle evlenme arzunuzu böyle hissettirmenize bir günah yoktur.
Üstü kapalı bir şekilde.
Yani üstü kapalı bir şekilde. Yani anlıyorsunuz, bir günah yoktur. O da tabii buna karşılık böyle üstü kapalı bir cevap verebilir. Yani içinize de gizleyebilirsiniz. Üstü kapalı bir şekilde karşı tarafa bu arzunuzu iletebilirsiniz de diyor. Allah-u Teala çok iyi biliyor ki ilerisinde bunu o kadınlara açıkça söyleyeceksiniz, iddet bekleyen kadınlara. Ama gizlice birbirinize söz vermeyin diyor. Sadece bir evlenme arzusu, bir şeye karşılıklı olarak biraz bilgi şeyi olabilir. Ne zamana kadar? Tabi maruf uygun sözler söyleyebilirsiniz. Yine burada maruf kelimesini Allah-u Teala zikrediyor. Yani düzgün şeyler, senden çok iyi bir eş olur. Ya Allah, sen de iyi bir insansın diyebilir yani. Ama böyle gizlice karşılıklı sözleşme yok. Diyor ki, süre bitinceye kadar da nikah sözleşmesine kalkmayın diyor. Öyle bir karar vermeyin diyor. Süre bitmeden evlenmek yok. İster boşanmış bir kadın olsun, onun iddeti adet görüyorsa üç temizlik süresi, adet görmüyorsa 3 ay, işte kocası ölmüş olan kadının da 4 ay 10 gün. Şimdi burada marufa göre kendisini, şimdi şey Bakara 240'a geçiyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, marufa göre bir şey yaparlarsa sizin bundan dolayı bir günahınız yok. Şimdi o kadın iddet süresi bittikten sonra, bitmeden önce marufa göre böyle bir karşılıklı bir takım iletişim, üstü kapalı evlenme teklifi, üstü kapalı kabul. Ama süre bittikten sonra, 4 ay 10 gün dolduktan sonra kadın hemen evlenmeye karar verip evlenebilir. Buna ne annesi, ne babası, ne de hiç kimse müdahale edemez. Evlenebilir. Ondan sonra basite bir günah yoktur. Yani marufa göre yapmışlarsa nedir? Allah'ın koyduğu kurallara göre yapmışlarsa Allah, vallahu azizun hakim, Allah-u Teala azizdir, yani çok güçlü şeydir, üstün güce sahiptir ve bütün kararları doğrudur diyor. Dolayısıyla yani bu şeyi unutulmuş olan bu hususu da bu vesileyle hatırlamış olalım. Bir kişi öldüğü zaman onun eşi 1 yıl evden çıkarılamaz. Oradan yeme, içme, barınma, giyim, kuşam hakları vardır. Ama bu bir haktır. O hakkını istediği an kullanmaktan vazgeçebilir. Hatta kocasının vefat ettiği gün bile evi terk edebilir. Yani işte şey yapmayan, iddet bekleyen kadın bir bakkala bile gidemez, evden çıkamaz şeklindeki sözlerin hiçbir Kur'an'ı dayanağı yoktur. Yani tamamen kararını serbest bir şekilde verir. Bunları da bu vesileyle öğrenmiş olalım. Şimdi başka okuyacağımız ayet
ama
var.
Yetimle ilgili böyleydi ama evfu bilat kısmı var.
Hani ha, şey de vardı ya, o şeyi de okumadık. Yani ve intikali tuhum
fe ikvanı. Ha, şey Bakara'daki mi?
Bakara'dakini.
Hadi bakalım. Bakara 220. ayette de yetimlerle ilgili şöyle bir husus var. Orada Cenab-ı Hak buyuruyor, diyor ki وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا. Hani insanlar gelip sana yetimlerle ilgili sorular soruyorlar. قُلْ sen de ki اِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. Hayırlı olan onların durumunu düzeltmektir. وَاِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ. Ama eğer onları koruyucu aile olarak yanlarınıza alırsanız, bilin ki onlar hani bu durumda evladınız değil, kardeşleriniz olurlar. Hani annesi babası ölmüş, sahip çıkalım ama sen onun annesi babası değilsin ve çocuk da seni öyle bilmeyecek. Yanına koruyucu aile olarak bile alsan o çocuk o ailede annesinin babasının farklı olduğunu bilerek yaşayıp büyümesi lazım. Burada da bu ayete Allah Teala bu hususa atıfta bulunmuş oluyor. Vallahu ya'lemul mufside minel muslihi. Allah düzeni bozanı, düzeni yani yapmaktan düzeltenden ayırmasını çok iyi bilir. Velev şeallahu le'aneteküm. Eğer Allah farklı bir kural koysaydı mutlaka hepinizi sıkıntıya sokardı. İnnallâhe azizun hakim. Daima üstün olan ve kararları verendir Allah. Evet, bu ayette de böyle.
O zaman ve evfu bil ahde geçelim istersen.
Evet. Bu İsra suresinin 34. ayetinin İkinci kısmı da ve evfu bil ahd. Dedi ki Allah, verdiğiniz sözleri yerine getirin. Niye? İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Çünkü verilen söz sorumluluk doğurur. Yani İslam toplumunda güven esastır. Ve bu güveni sağlamanın olmazsa olmaz yöntemlerinden biri tarafların, herkesin verdiği sözde durmasıdır. Müslüman ben şu sözü veriyorum, bunu yaparım evvelallah dedikten sonra o işi yapacak artık. Hani söz ver durma, söz ver durma, bu biliyorsunuz münafıklık alameti olarak açıklanıyor. Hani münafığın alameti 3'tür diyor Nebimiz. Bir tanesi konuştuğu zaman yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hainlik, ihanet eder. Bir de söz verdiğinde sözünde durmaz. Bu münafıklık alameti. Müslüman söz verdi mi, yani ya yapmayacağı şeyi söylemez,
ya da söyledi mi de yapar o şeyi. İşte burada Cenab-ı Hak diyor ki bir söz verdiğiniz zaman onu yerine getireceksiniz. Çünkü söz sorumluluk doğurur. O zaman sorumluluğunuzu yerine getireceksiniz. Bununla ilgili bir ayetimiz şeyde Mü'minun suresinde Allah Teala Mü'minun suresinin başında şu müminler ancak umduklarına kavuşacaklardır diyor. Özelliklerini anlatıyor. Onların bir vasfı, önemli bir vasfı وَالَّذ۪ينَهُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar aldıkları emanetlere riayet eden ve verdikleri sözleri tutanlardır diyor. Müslüman kendisine bir şey emanet edildi mi ona kendi malı gibi sahip çıkar ve ağzından da evet ben bunu yapacağım dedi mi de bir söz verdi mi de onu tutar. Müslümanın özelliği, alameti farikası budur. Benzer husus Me'aric suresinde 70. surenin 32. ayetinde de geçiyor. Orada da yukarıda aynı Mü'minun suresinde olduğu gibi Allah Teala övdüğü, değerli bulduğu kulların özelliklerini sıralarken 32. ayette aynı Mü'minun'da olduğu gibi وَالَّذ۪ينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ buyuruyor. Onlar bütün özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda aldıkları emanetlere riayet eden ve verdikleri sözleri de yerine getirenlerdir buyuruyor. Bu da önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor bu ayetle ilgili olarak. 35. ayete geçebiliriz herhalde.
Bir de bir mizandan bahsetmiş miydin sen?
O şey 35 ile ilgili. Ve ufulke ile izâ kiltum ve zinû bil kıstâsil müstakîm.
Tamam. Oraya geçeceğiz. Tamam. Evet, şimdi Allah-u Teala burada diyor ki İsra suresinin 35. ayetinde ve fulkeyle idâ kiltum ki az önce zaten ilgili ayetlere dikkat çekmişti Yahya Hoca. Yani böyle ölçtüğünüz zaman ölçeyi tam yapın. Bakarsınız bazen böyle küçük küçük eksiltmelerle milletin hakkını yiyenler vardır. Ölçeyi tam yapın. Vezinu bil kıstasil müstakim ve doğru ölçü şeylerle, terazilerle, kantarlara, tartı aletleriyle tartın. Çünkü tartı aletlerinin de dengesini bozarlar ve karşı tarafı zarara uğratırlar. Bunu da yaparlar. Tamam yani insanların her an yoldan çıkma ve zulmetme, haksızlık yapma imkanları vardır. Bu imkanları kullanmayacaksın. Elinden geldiği kadar, yapabildiğin kadar en doğruyu yapmaya gayret göstereceksin. ذَٰلْكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا hayırlı olan ve en güzel neticeyi doğuracak olan budur. Yani siz şey yaparsanız, doğru olursanız, doğru olan bir kişinin korkusu olmaz. Yani şu anda sıkıntı yaşayabilirsiniz ama içiniz her zaman rahat olur. Zaten önünüzde açık olur. Allah-u Teala kendi yolunda her türlü zorluklara katlananların yollarını açacağını ve onları doğru yola yönlendireceğini çok net bir şekilde ayetlerinde bildiriyor. Bir de burada şuna da ben dikkat çekmek istiyorum. Vezin kelimesi muvazene, denge anlamında da kullanılıyor. Yahya Hoca ona da dikkat çekmişti bu şeyden. Rahman suresinde var.
Rahman 9.
ayet. Evet, Rahman suresi 9. ayette. Mesela Allah-u Teala, hatta ben öncesinden başlayayım.
55. sure bu
arada. Evet, 55. sure. Bizim Allah-u Teala burada diyor ki, güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder. Zaten bu hesaba göre hareket ettiği için yıl hesabı, ay hesabı, gün hesabı, hem kameri takvimin hem de güneş takviminin bütün şeyleri hesaba göre belirlenir. Allah-u Teala onlara bir sistem kurmuş güneşe ve aya. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَنْ yıldız ki bu bütün yıldızlar manasına da olur ve ağaçlar da secde ederler. Secde demek alnını yere koymak değil, böyle bir eğilme anlamına gelir. Yani şöyle aşağı yukarı bir deklinasyon denir şeyde uzay biliminde. Yani güneşle dünyanın açısı sürekli değişir. İşte 21 Mart'ta tam güneş ekvatora 90 derecelik açıyla şey yapar. Şeyde de 22 Eylül'de de tek tekrar aynıdır ama bu aralarda sürekli eğimler olur. Bu da buna da Allahü Teala o eğilmelere, yani deklinasyon denen işte 23 derece 27 dakikalık eğilmeye Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de secde diyor. Alnımızı yere koymak da öyle bir deklinasyondur. Şöyle mesela elinizi yere paralel olarak şey yapın. Vücut yere paralel olduktan sonra alnı yere koyduğunuz zaman bir şeyin, ağacın gölgesi kadar bir eğilme olur. Daha fazla olmaz yani. Şimdi bir de diyor ki Allahü Teala, Allah göğü yükseltti ve mizanı kurdu, dengeyi kurdu. Yani bütün şeylerde, göklerde, yerde, dünyanın içerisinde de müthiş bir denge vardır. Sakın o dengeyi bozmayın diyor. Hakikaten o dengeyi yakaladığımız zaman, mesela işte uzay biliminden haberi olan kişiler için kısaca söyleyeyim. 21 şeyde, Mart'ta ve 22 Eylül'de güneş ışınları şeye, ekvatora 90 derecelik açı yapar. Kutup noktasına da 90 derecelik açı yapar ama kutup noktasında karşısında bir şey olmadığı için direkt geçer, orada 180 dereceye çıkar. Yani aynı gelir ışıklar. Bu müthiş bir denge. O ikisinin ortasına doğru geldiğiniz zaman da 45 derece açıda o dengenin orta noktasıdır. Bu tarafı, şu tarafı o dengeye göre Allah-u Teala bir denge kurmuş, işte güneş ayı bir hesaba göre şey yapmış. O dengeye göre takvim hesabında yaptığınız zaman kutup bölgesi ibadet vakitleri ile diğer bölgeler arasında da müthiş bir dengenin olduğu ortaya çıkıyor. Bunu da ben bu vesileyle söylemiş olayım. Şimdi başka okuyacağın ayetler var mıydı?
Evet, bu Rahman 9'u bir daha tekrar edelim. Ve akimul vezne bil kısti ve la tuksirul mizan.
Tadım, tamam, evet. Çok güzel.
Yok yani bütün ölçüleri hakka uygun olarak yapın diyor Allah. Ve la tuksirul mizan ve dengeyi asla bozmayın. Şimdi bu okuduğumuz ayetle bağlantısını kuralım. Orada da Cenab-ı Hak ne dedi? Ve evful keyle izâ kiltum ve zinhu bil kıstâsil mustakîm. Ölçeyi ölçerken tam doldurun ve doğru tartıyla tartın. Yani insanlar maalesef, yani bugün bir pazara en basitinden gittiğiniz zaman bir kilo meyve alıyorsunuz ama ben bilmiyorum, ben hiçbir zaman tam bir kilo aldığıma hiç emin olamıyorum. Ya 50 gram 100 gram çalmanın peşinde herkes. Çok basit ama hak yemek bu kadar ucuz bir şey olmamalı. Tam yap kardeşim şunu, parasını almıyor musun? Alıyorsun. Ya parasını tam alıyorsun da malını niye eksik verme peşindesin? Yani oradaki 50 gramla 100 gramla mı zengin olacaksın? Başın göğe erecek. Ne olacak yani? Ama bak Allah Teala diyor ki bunu yapın. Niye? Çünkü bu da biraz önce söylediğimiz gibi güvenle ilgili. Eğer biz birbirimize güvenemezsek toplumda artık hayat olmaz ki. En ufacık bir şeyde, yani ben bir kilo meyve aldığımda bile aldatıldığımı hissediyorsam, onda bile gönlüm rahat değilse, yani her tarafta aynı şey yani. Ya iyisi gelmeyecek ya şeyi. Şimdi bakın bununla alakalı olarak Allah Teala Mutaffifin suresinde 83. surede şöyle buyuruyor. Diyor ki veylül lil mutaffifin, eksip ölçüp tartanların vay haline. Kim onlar? Ellezine izektalu alen nasi yestevfun. Onlar insanlardan bir şey alırlarken ölçünün tam olmasını isterler. Kendisini alacak ya, İşte onu tam yap falan der. Ama ve izâ kâluhum evvezenuhum yuhsirun. Ama insanlara verirken ölçülerini veya tarttıkları şeyleri ben hep böyle insanları zarara sokmaya çalışan insanlar. Alırken tam ama verirken hep eksik. Hep 10 gram 20 gram bir şeyler kaçıracaklar. Peki Allah Teala diyor ki elâ yazunnu ulâike ennehum meb'usun. Ya bunlar hiç yarın bir gün diriltileceklerini de mi hesaba katmıyorlar? Hadi 10 gramı kaçırabilirsin burada. Başında senin zabıta da durmuyor, polis de durmuyor. O olsa da herkesin 10 gramını falan kontrol edemez. Ama Allah da mı görmüyor? Ondan da mı kaçıracağını zannediyorsun? Yarın dirilmeyeceksin mi sen? Bunun hesabı sana sorulmayacak mı? İşte bak Allah direkt vicdanlara dokunuyor. Çünkü hukuktan kaçırabilirsin bunu. Oradan kaçarsın, buradan kaçarsın, Allah'tan kaçamazsın.
Ela yazunnu ulaikennu meb'usun. Onlar yeniden dirilteceklerini hiç mi düşünmüyorlar? Liyevmin azim, o büyük günde. Yevme yekumun nasu li rabbil alemin. Ki bütün varlıkların, değil mi? Varlıkların Rabbi için bütün insanların ayağa kalkacağı gün. Herkes orada. Rezil olmayacaksın mı? Niye bugün o zaman kaçırmanın peşindesin? O yüzden bak Cenab-ı Hak hem burada hem En'am suresinin 152. ayetinde orada da aynı hususu vurguluyor. Diyor ki ve evful keyle vel mizane bil kıst. Ölçüyü de tartıyı da hep hakka uygun yapın. Konuşurken hak yemekten herkes çok korkuyor ama fiiliyatta bakıyorsunuz kimse buna önem vermiyor. Bugün bir yazı vardı, tam hatırlayabilir miyim bilmiyorum ama yani hepimiz cenneti arzuluyoruz ama cehenneme doğru hazırlık yapıyoruz sürekli yani. Arzumuz cennet ama yaşayıcımız cehenneme gidiyoruz sürekli yaptığımız şeylerle. İşte Cenab-ı Hakk'ın burada bütün yazdığı, ettiği, bize uymamızı istediği şeyler, işte insanı uymazsan cehenneme götürecek olan şeyler. Ya basit mi? Evet basit. Yani o çalacağın 10 gram 20 gramla gidersin cehenneme, Allah muhafaza. Ama hak, hukuk, adalet zedelenmeyecek. Cenab-ı Hak burada bu ayetlerle bizi uyarmış oluyor. Zelike hayrun ve ehsenu tevila. Ne olur? Böylesi hayırlı olur. İyi olan budur diyor. Buna uymazsan bu iyi olmaz. Ve ehsenu tevila ve iyi sonuç da verir bu. Seni insanlar nezdinde de iyi bir insan yapar. Güvenilir bir tüccar, bir esnaf olduğun zaman halkın da saygısını, takdirini kazanırsın. Herkes ne kadar uzak olursa olsun, sattığın mal ne kadar pahalı bile olsa aldanmayacağını biliyorsa gelir senden alır. Bugün öyle değil mi? Yani bir pazara, bir şey alışverişe gittiğiniz zaman aldanmayacağınızı bilin, çürük mal kalmayacağını, eksik tartmayacağını bilin, paranız yetiyorsa en pahalısından almaz mısınız? Böyledir. Ya diyorsun ki parayı verdim, ha ona rağmen yine aldanmışım ya. Bir kere şuradan aldanmadan çıkamıyoruz. Niye? İşte şuradaki ilkeler ihlal edildiği için maalesef. Evet.
Evet, şimdi dersin sonuna geldik. Yine şu Nisa suresinin 8 ve 9. ayetlerini okuyalım. 9 ve 10. ayetlerini. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. Yani o yetimin annesi veya babası siz olabilirsiniz diyor. O şekilde düşünün. Ben insanlar şöyle bir korksunlar diyor. Arkada böyle zayıf şeyler, evlatlar bırakıp, yani torun da olabilir, evlat da olabilir. Onları bırakıp da ölmüş olsalar, bakımsız kalacaklarından korkarlarsa ne yaparlar? O zaman Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınsınlar da doğru sözler söylesinler. Yani bu yetim olan çocuk benim evladım, benim torunum da olabilir. Kendisininmiş gibi davranarak öyle yapsınlar diyor. Ama diyor yetimlerin mallarını yiyenler, haksız yere yiyenler, haklı yere nedir? Onun malını şey yaparken kendisi de ihtiyacı var. Yani böyle karnını doyuracak kadar, ihtiyacını karşılayacak kadar, yani bir çeşit onlara vermiş olduğu hizmetin bir bedeli gibi bir şeyler alır, şey yapar. Ama haksız yere bir yetimlerin mallarını yiyenler karınlarına sadece ateş doldururlar. Onlar bu dünyada da mutlu olamazlar. Ahirette de olamazlar. Çünkü ahirette de alevli bir ateşe sokulacaklardır diyor Allah-u Teala. Hep bunlar üzerine düşünelim. Yani kendi evladımız, kendi torunumuz, kendi soyumuzdan gelenlerin bunlar gibi kaldığını düşünerek onlara onun gibi o şekilde muamele edelim. Allah-u Teala cümlemizi her konuda Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara göre hareket eden, ona tam teslim olan, onun rızasından asla ayrılmayan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.